Ayrım 3. Bebeklikten erişkinliğe, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Profesör Doktor Bengi Semerci, Profesör Doktor Atilla Turgay. Sayfa 26. Hatırladığım kadarıyla 10 yaş civarındayken bir şans oyunu oynamıştım. Küçük zarflarla dolu bir kutudan bir tane çekiliyor, içinden çıkan kağıttaki hediye kazanılıyordu. Oyunu oynatan gözümün önünde saat yazan kağıdı bir zarfa koyuyor ve yavaşça kutuya yerleştiriyordu. Hediye olan zarfı çekmek çocuk oyuncağıydı. Ama hiçbir seferinde saat yazan zarfı bulamıyordum. İşin içinde bir bit yeniği olduğunu epey para kaybedince anlamıştım. Para yükleyeceğiydi. Annem tarafından eve gerekli bir şeyi almak üzere verilmişti. Aldatılmaya çok öfkelenmiştim. Ama utancımdan kimseye bir şey söylemedim. Parayı düşürdüm dedim. Bu olay nedeniyle hayat boyu şans oyunlarına hep kuşkuyla baktım. Hemen hiç oynamadım dersem yeridir. Ne zaman kazanmak çok kolay şeklinde bir reklam vesaire görsem uzak dururum. Sadece şans oyunları değil, her türlü olayın arka planında başka bir şey var mı diye düşünme alışkanlığım bu olayla başladı diyebilirim. Lisede sorunlar başladı. Babamın işleri bozulmuş, şehir dışında çalışmaya başlamıştı. Annem dükkanda çalışıyordu. Uzun süren hastalıkları oldu. Aile denetimi azalmıştı. Bu esnada bir abim ve bir kız kardeşim vefat etti. Her ikisinin de ciddi görme bozukluğu vardı. Ağabeyimin ölüm nedeni düşme sonucu kafasını yere çarpmasıydı. Kız kardeşim için göz tansiyonu demişlerdi. Onları çok severdim. Ama vefat ettiklerinde ağlama ve yas tutma gibi bir tutumum olmadı. Ölümlerini tam olarak idrak etmekte ve içselleştirmekte sorun vardı sanki. Yeterince üzülmediğimi düşünüp vicdan azabı çekmişimdir hep. Lisede uzun boylu olduğumdan arka sıralarda oturuyordum. İlgisizliğime görme bozukluğum da eklenince sadece ince bir defterin yarısını dolduracak kadar not tutabilmiştim. Dersleri izlemekteki sıkıntı artınca lisede okuldan kaçmak, yaramazlıklar başladı. Biri başka bir şehirde olmak üzere 4 lise değiştirmiştim. Annemin sıkı baskısı, takibi olmasa bitiremeyebilirdim. Bıkmadan, usanmadan beni izledi. Kaçtığımda peşimden geldi, okula geri götürdü. Okulu bırakmama izin vermedi. Ortaokulda sigara içenle arkadaşlık dahi etmezdim. Annem sigaradan nefret ederdi. Ama lisede okuldan kaçıp sinema, kahvelere gitmeye başlayınca sigaraya da başladım. Ailede içki içilmezdi. Çok kötü karşılanırdı. Ama lise çağında içki içmeye de başladım. Kendi başıma ders çalışamıyordum. Üniversiteye giden tanıdıklardan dersler aldığımda konuları öğrenebiliyordum. Gece gündüz siyasi, sosyal faaliyetlere katılıyordum. Kavgalara karışmak çok zor değildi. Çok çabuk harekete geçebiliyordum. Yeter ki biri benim için önemli olan bir değerin tehlikede olduğunu söylesin. Ya da bunu benim başaracağımdan bahsetsin. Ben hemen atlardım. Okula ilişkin sıkıntıların dışında böylece fiziksel zarar da gördüm. Arkadaşlarım enerji küpüsün diyorlardı. Sosyal faaliyetlerim yoğundu ama hep yarım kalıyordu. Halk oyunlarını çok seviyordum. Birkaç kez başladım ama birkaç dersten sonra bıraktım. Tiyatro kulübündeydim. Bir oyunun sonunda onu da terk ettim. Biyolojiden kaldığımda öğretmen anneme bu çocuk okumaz, tiyatrocu olsun deyince annem yıkılmıştı. Annemin ısrarı ile İngilizce kursuna başladım. Düzensiz devam ettim ama sonunu getirmedim. Boks, basketbol, futbol etkinliklerim de öyle. Kalecilik yapıyordum. Herkesin ittifakla dediği şey inanılmaz golleri kurtardığım ama orta sahadan atılan şutlarda olmayacak golleri yediğimdi. Çünkü top çok yakında değilken oyunu takip etmiyor, başka şeylerle ilgileniyordum. Maçlarda gözlük takamamam da ayrı bir sorundu. Kapıları kapatmamam, ışıkları söndürmemem nedeniyle annemden sürekli uyarı alıyordum. Evdeyken sürekli bir şeyler aramak, sağı solu kurcalamaktan dolayı da. Bir keresinde turşu küpünün üzerine çıkıp raflarda bir şeyler ararken düşmüş turşu küpünü kırmıştım. Eve vaktinde gelmemek, sık sık vaktin nasıl geçtiğini fark etmediğimden akşamları geç kalmak. Örneğin, önce boğazda yürüyüşe çıkmak, ardından sandal kiralayıp balık tutmak isteyince geç kalmak kaçınılmazdı. Ama ben yetiştirebileceğimi düşünürdüm. Balık tutmayı çok sevmeme rağmen oltayı sürekli karıştırır, hemen balık yakalayamayınca yarım bırakırdım. Herhangi bir sınavda hatalarım genellikle bilgi eksikliğinden değil, basit dikkatsizlikten kaynaklanmaktaydı. Bunların başında yazım hataları gelmekteydi. Yapılmamalıdır yerine yapılmalıdır yazmak gibi. Bu tür hatalarımın farkında olduğum için yazdığım önemli şeyleri defalarca kontrol ediyordum. Çok vakit kaybettirici bir durum. Para sayarken başka bir şey düşünmeye başladığım için saymak yarım kalırdı. Tamamladığımda ise emin olamadığım için birkaç kez sayma işlemini tekrar ederdim. Bu durum şimdi de farklı değil. Kapıyı açmak için anahtarları kilide sokup çevirdiğimde hayretle kapının açılmadığını fark ederim ama kapı zaten kilitli değildir. Bazı önemli konularda ani kararlar verip bunları hemen uygulama huyum vardı. Mesela kiracı olduğum evin sahibi bir sorun çıkardığında hemen ertesi gün bir ev kiralayıp taşınmak gibi. Ani bir karar da evlilikle ilgiliydi. Sözümün tayini çıkıyordu. Babası beni aradı. Evlilik halinde tayinin önlenebileceğini söyledi. Ertesi gün işlemleri sormak için belediyeye gittik. Tanıdığım bir memur hemen halledebileceğini söyledi. Şipşak foto ve orada bulunan iki görevlinin tanıklığıyla nikah kıydı. Düğün bir yıl sonra oldu. 6 yıl sonra boşandım. Yine bir anlamda atla denmişti. Ben de atlamıştım. Okumayı çok seviyordum. İlkokuldan itibaren günlük gazeteleri, gazetelerdeki romanları, pehlivan tefrikalarını, çizgi romanları okurdum. Kitap okumak zordu. Bir kitabı bitirmek çok vaktimi alırdı. Kendimi çok zorlamam gerekiyordu. Hala da öyle. Kitabı okurken uzun süre ara verdiğimden tekrar baştan başlayarak okumak sık sık yaşadığım bir haldir. Ama arkadaşlarımla çadır kurup tatil yaptığımızda her birimizin sırayla yüksek sesle yaptığımız kitap okumalarında sorun olmazdı. Lise yılları karmaşıktı. Çanta genellikle taşımazdım. Taşıdığımda da düzensiz olurdu. Defterlerimi, kitaplarımı kaplamazdım. Düzgün not tutmam çok zordu. Dersi dinleyip aynı zamanda not tutamıyordum. Defterlerimde dersle ilgisiz şekiller, resimler çiziktirirdim. Bilgisayar kullanımına geçince defterlerdeki karışıklık bilgisayarda kendini gösterdi. Dosyaları düzensiz kaydediyordum. Her seferinde bunları bir sistem dahilinde düzene koymalıyım diyordum. Hala bunu yapmadım. Bilgisayarı açınca bir yandan bir yazıya başlıyor, o pencere açıkken maillere bakmaya geçiyor, oradan internete girip haberleri okuyorum. Bilgisayarı kapattığımda her seferinde çok sayıda açık pencere olur. Aynı anda iki işi yapamamak hiç değişmedi. Hiçbir zaman hem ders çalışıp hem TV seyredemedim. Arkadaşlarım bunu her nasılsa becermekteydi. Güzel manzara içinde tatil yörelerine giden uzun yolda araba kullanırken kola veya sigara içerek müzik dinlemek isterdim. Ama ya kola üzerime dökülür ya sigara külü pantolonuma düşerdi. Kaza yapma, yolu kaçırma riski ayrı bir sorundu. Araba kullanırken ikinci bir şey yapmayı terk ettim. Ama hala televizyon seyrederken bilgisayarda yazamıyorum. Daha da kötüsü, sorulan basit bir soruya yanıt veremiyorum. Verirsem seyrettiğimi kaçırıyor, kopuyorum. Sağla solu hep karıştırırım. Yol tarif ederken sağ yerine sola, sol yerine sağa dön demek gibi. Şimdi de yapıyorum. Eğer vaktim varsa ve düşünerek, kontrol ederek söylersem sorun olmayabiliyor. Ama acelem varsa ters söylüyor, bir de şoförü ters tarafa döndü diye kızıyorum. Doğru söylediğimden o kadar emin oluyorum ki. Üniversiteye başladığımda adını bilmesem de öğrenmekle ilgili bir sorunum olduğunu fark etmiştim. Bir şeyi öğrenirken yoğunlaşmakta sorunum olduğu için üniversitede bazı yöntemler geliştirmiştim. Derse girmeden önce konuyu kitaptan şöyle bir okuyup daha sonra dersi dinliyor, dersten sonra bir kez daha okuyor, sınav dönemlerinde ise arkadaşlarla çalışırken onları anlatıyordum. Böylece her çalışmadaki yoğunlaşma eksikliğimi tekrarlama yoluyla gideriyordum. Bu yöntemle başarılı oldum. Fakülteyi vaktinde ve iyi dereceyle bitirdim. Son sınıfta bütün derslerden pek iyi almıştım. Fakülte sonrası yabancı dili öğrenirken de aynı yöntemi uyguladım. Yoğunlaşma eksikliğimin farkındaydım. Öğrendiğimi unutma korkum vardı. Bu nedenle sürekli tekrarla öğrendiğim yabancı dili pekiştiriyor, öğrenme sürecimdeki eksiklik nedeniyle unutmanın önüne geçiyordum. Bunda da başarılı oldum. Ama arkadaşlarımdan 2-3 kat daha emek ve zaman harcadım. Bir konu üzerinde çalışırken düşüncelerimi toplayınca iyi fikirler buluyordum. Ama bir konu üzerinde düşünürken aniden başka bir konuda düşünmeye başlıyor, ilk konuyu bırakıyor, ikinciye, oradan üçüncüye atlıyordum. Bu yüzden yarım kalmış birçok çalışma bitirilmeyi bekler. Bitirmek zorunda olduklarım için kendimi ciddi biçimde zorlamam gerekir. Zorlayarak bitirdiklerim hem çok zamanımı alıyor hem de o dönemde yapmam gereken diğer işler, sosyal ilişkilerim kesintiye vuruyor. Çünkü yoğunlaşabilmem ve bitirebilmem için diğer her şeyi kapatmam gerekiyor. Gençliğimde telefon numaralarını ezberler, aklımda tutardım. Daha sonraki yıllarda akılda tutacak telefon numarası sayısı arttığı için numaraları telefon defterine kaydetmeye başladım. Ama nedense yeni numaraları düzensiz şekilde kaydederdim. Defter karma karışık hale gelirdi. Bu sefer numaraları yeni bir deftere kaydetmeye başlar, ancak temize çekmeyi yarım bıraktığım için eski ve yeni defterleri birlikte taşımak zorunda kalırdım. Cep telefonu çıkınca bu konuda daha düzenli oldum. Cep telefonunda numaralar düzendeydi ama bu sefer de cep telefonunu unutma meselesi çıktı. Nereye koyduğumu bulmak için sık sık aramak zorunda kalıyordum. Bulmak için sabit telefondan cebimi çaldırmak sık uyguladığım bir yöntem. Bir seferinde sabitten çaldırıp telefonumu bulduğumda telefonumu açıp "Alo, kimi arıyorsunuz?" diye sordum. Cevap gelmeyince hem arayıp hem de neden cevap vermiyorsunuz diye kızarken yakaladım kendimi. Ve o anda arayanın kendim olduğunu fark ettim. Bu olay dönüm noktasıydı. Artık kendime kızmak istemiyorum ve buradayım. Doktor, zor bir yaşamınız olmuş. Hala da zorluklar sürüyor ama belli ki zeka düzeyiniz çok iyi. Tüm zorluklara karşın en azından akademik olarak başarılı olmuşsunuz. Ama bu sayede size önerilecek birçok çözüm ve baş etme yolunu kendiniz keşfetmişsiniz. Annenizin desteği de unutulmamalı tabii. Bu sorunla baş etmede aile ve okul desteği çok önemlidir. Biraz da ailenizden bahsedebilir misiniz? Diye sormuştu. Babam çok girişimciydi ama başladığı işler yarım kaldığı için hep zarar ediyordu. Elinde içi inşaat planları çizilmiş, karmakarışık kağıtlarla da dosyaları vardı. Gözlüğünü, kalemlerini, anahtarlarını kaybetmesi sürekli olan olaylardı. Hem iş konusundaki sık değişimler ve başarısızlıklar hem de diğer tutumları yüzünden annem ve biz onunla çok iyi ilişki kuramadık. Direkt bize bir zararı asla olmadı. Aslında yumuşak bir insandı ve kızmazdı. Ama devamlı farklı işler peşinde olması, insanların söylediği en ufak şeye inanıp o konuya yönelmesi nedeniyle evde sorunlar olurdu. Sabah giydiği temiz elbiseyle işe gider, başkalarına komut vererek yapması gereken işlere dayanamayıp kendi başladığı için üstü pislenirdi. Annemle tartışma konusuydu. Niçin böyle yaptığı sorulduğunda çalışan adamların hareketlerinin ona ağır çekim gibi geldiğini söylerdi. Babamla masada doğru dürüst yemek yediğimizi hatırlamam. O kadar hızlı yerdi ki biz ne olduğunu anlamadan o masadan kalkmış olurdu. Bu durumda annemle arasında sorun çıkarırdı. Şimdi aynı şeyi ben yapıyorum. Kurban bayramı demek bir anlamda eğlenceydi. Kurbanı kendi kesmek ister, her seferinde en az birkaç yerini kesmiş olarak vazgeçerdi. Unutmuyorum, bir gün yolculuktan geldi. Uzun bir yolculuktu ve yeni ayakkabı almıştı. Yolda uyumuş ve ayakkabılarını çıkarmıştı. Döndüğünde ayağında eski ve başkasının ayakkabıları vardı. Biz fark ettik. O ne giyerken, ne yürürken anlamamıştı bile. Şimdi yaşına rağmen çalışmadığı halde sabah erken çıkar, bulabilene aşk olsun. Bütün gün gezinir, evde sıkılır, oturamaz. Kaçıncı cep telefonu aldığımı hatırlamıyorum. Hepsini bir yerlerde unuttu ve kaybetti. Yarım kalan ve zarar eden girişimleri aynı şekilde kardeşim de yaşadı. Yaşamaya devam ediyor. Sık sık kendi işi olmayan parlak fikirleri olur, çok araştırmadan onları uygulamaya başlar. Aynı anda birkaç tanesini yapmaya çalışır. Çünkü aklına gelen işe başladıktan kısa süre sonra o işin artık cazibesi kalmaz, sıkılır ve yenisini arar. O yenisiyle ilgilenirken diğerinde sorunlar olur. Bunların hiçbiri onun suçu değildir. O doğru olanı yapmıştır. Biz onun gördüğü muhteşem fırsatları göremiyoruzdur. Sonucun kötü olması ya başkalarının hatalarına ya da değişen koşullara bağlıdır. Ama asla onun yanlış seçimi ya da tutumu ile ilişkili olamaz. Aslında sadece babam ve kardeşim değil, birlikte büyüdüğüm amca çocuğum da benzer özellikler taşıyor. Araba kullanması bir felaket. Bunun en önemli nedeni araba kullanırken devamlı başka şeylere ilgisinin kayması. Ufak kazaların yanı sıra büyük bir kaza da yaptı. Kendi işi ya da ailesiyle ilgili bir konuyla ilgilenirken birisi bir şey söylesin ya da istesin, elindekini bırakır ve gider. Doktorun tanı koymak için sorduğu tüm sorular yaşamını gözden geçirmesine neden olmuştu. Geçmişi, bugünü ve ailesini anlatınca sorunu gözüne algıladığından da büyük göründü. Sonra doktor doldurması için ona bir takım testler verdi. Testlerde sorulan soruların çoğu anlattıklarını sorguluyordu. Ama bazı sorular ona anlatmayı unuttuğu sorunlarını hatırlattı. Mesela sıra bekleyemezdi. Çok önemli bir şey için bile olsa kimse onu kuyrukta bekletemezdi. Ne olursa olsun beklemesi gerekiyorsa vazgeçerdi. Konser, banka hiç fark etmezdi. Ayrıca ona bir şey sorulduğunda sorunun bitmesini beklemeden yanıt verirdi. Sonunu dinlemediği için çoğu kez doğru yanıt olmayabiliyordu. Buna en çok eşi bozuluyordu. Çoğu kez iyi niyetli olsa da başkalarının işine karışıyordu. Onlar istemeden çözümler arıyor, peşini bırakmıyordu. Bir yerde uzun süre kalamamak ve oturamamak ayrı bir sorundu. Uzun toplantılar dayanılmazdı. Bazen bahaneler buluyor ve dışarı çıkıp giriyordu. Bunu yapamadığı zamanlar anlatılanlardan kopuyor, başka şeyler düşünmeye başlıyordu. Son zamanlarda bulduğu bir yöntem dışarı çıkamadığında telefonuyla oynamaktı. Mesaj atıyor, eski mesajlarını siliyor ve sıkıntısını gidermeye çalışıyordu. En kötüsü çok sıkıldığında henüz konuşması gerekmese de konuşmaya başlıyor, tartışmaya katılıyor, espriler yapıyordu. Testlerin değerlendirilmesinden sonra doktor, kendisinde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olduğunu söylemişti. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun kalıtsal nedenleri olduğunu, babası, kardeşi ve diğer bahsettiği yakınlarında da olabileceğini belirtip, onların da değerlendirilmesi gerektiğini eklemişti. Tedavisinin birkaç yönden olacağını anlatıp açıklamıştı. Öncelikle ilaca başlayacaktı. İlaca başlamadan önce bir dahiliye doktoru tarafından muayenesini istedi. Bir sonraki seansa muayene sonuçları ve testleriyle gitti. Herhangi bir fiziksel hastalığı yoktu. Doktor kendisine ilaç başladı. O sırada satılan tek ilaç kısa etkili metilfenidat, Ritalin'di. Günde iki kez alması gerekiyordu. Takiplerle doz ayarlaması yapılacaktı. Onun gibi unutkan ve dikkati dağınık birinin iki kez ilaç almayı ve yanında ilaç taşımayı unutmaması gerçekten zordu. Ayrıca doktoru kendisine bazı önerilerde bulundu. Araba kullanmaktan zaten vazgeçmişti. Plan yapmasını, ertesi günün işlerini yazmasını, zaman ayarlamasını, gerekirse çalar saat kullanmasını önerdi. Tek bir işle uğraşmak, sıkıldığında başka işe geçmek, mola vermek diğer önerileriydi. Ayrıca unuttuğu şeyleri belli yerlere koymasını, ışığı yanık bırakmak, kapıyı açık unutmak gibi durumları yaparken kendini kontrol etmesi uygulanabilir görünüyordu. Doktor, ilacın tek başına çözüm olmayacağını, kendini ve çevresini düzenlemesi gerektiğini vurgulamıştı. İki hafta sonra kontrole gittiğinde sonuç çarpıcıydı. İlaç aldığı zaman dikkatini yoğunlaştırabiliyor ve yakınmalarının azalmasını sağlıyordu. Sorun, ilacın etkisinin 4 saatte bitmesiydi. Onun yoğunluğunda çalışan ve çalışması gereken biri için zordu. Verilen önerileri uygulamaya çalışıyordu. İlaç dozu artırıldı. Artık günde 3 kez kullanıyordu. Eşine ve ailesine durumu anlatmıştı. Onlara da doktora gitmelerini önermişti. Bir sonraki kontrol yine 2 hafta sonra oldu. 3 kez ilaç almakta zorlanıyor, en az bir dozu unutuyordu. Evin dışında olduğunda ilaç çoğu kez evde kalmış oluyordu. Bu kontrole doktorun isteği üzerine eşiyle gitmişti. Doktor uzun uzun eşine sorunu anlatmış, onun desteği ve yardımı gerektiğini söylemişti. Bu arada ülkeye uzun etkili metilfenidat geldiğinden ilacı değiştirildi. 18 mg konserta başlandı. Artık ilaç unutma riski azalmıştı. Bir ay bu şekilde devam etti. Sorunu anlayan eşi yardımcı oluyordu. Plan yapmasına, listelemesine destekti. Ama daha da önemlisi, sorunu dinlediğinden beri tartışmaları azalmıştı. Konuşulanı kaçırmasına, bekletmesine eskisi kadar tepki vermiyordu. Ani kararları içinde adeta bir fren görevi yapıyordu. Böylece zaman kazanıyor, bir daha düşünüyordu. Gereksiz yolculuklar, alışverişler azalmıştı. Arada onu atlatıp habersiz yaptığı olmuyor değildi. Her şey bitmemişti. Bir ay sonra doz 36 mg oldu. Yaklaşık bir yıldır tedavisi ve kontrolleri sürüyordu. Şu anda 54 mg gün konserde alıyor ve kendindeki değişiklikleri zaman zaman kendi bile şaşıyor. Bir ay sonra doz 36 mg oldu. Yaklaşık bir yıldır tedavisi ve kontrolleri sürüyordu. Şu anda 54 mg bölü gün konsetra alıyor ve kendindeki değişikliklere zaman zaman kendi bile şaşıyor. Bu gelişmelerden sonra onu en çok annesinin sözü güldürmüştü. Daha önceleri bu doktorlar neredeydi? Vaktinde bilseydik babanla farklı ve daha mutlu bir hayatımız olurdu. Şimdi ona bakınca üzülüyorum. Meğer o yaptığı için kızdığım şeyler dertmiş ve tedavi edilirmiş demişti. Daldığı düşüncelerden uzaklaştı. Bilgisayara baktı. Hala aynı anda televizyon seyredemiyordu. Ama bilgisayarını kapatırken kendisiyle gurur duydu. Sadece mailleri ve çalıştığı belge açıktı. Bu nedenle kapatması eskisi kadar uzun zaman almadı. Çalıştığı odaya baktı. Eskisine oranla dağınıklık oldukça azdı. En azından evin kapısı, dolapların kapakları kapalıydı. Planladığı zamanda elindeki işi de bitirmişti. Evet, 46 yaşındaydı ve dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu vardı. Onunla mücadeleye geç başlamıştı. İlk adım sorunu anlaması, tanıması ve çözüm için psikiyatriste gitmesi olmuştu. Kendi kendine, aldığım yardım çok yararlı oldu ama sürekli olarak ve ısrarla gayret etmem gerekiyor, dedi. Profesör Doktor Bengi Semerci'nin takip ettiği bir hastanın gerçek öyküsüdür. Hastadan izin alınarak düzenlenmiştir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Bir süredir basında, okulda, evinizde sık sık duyduğunuz dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, DEHB ya da yaygın kullanım şekliyle hiperaktif çocuk kavramı yaşamımıza girdi. Bu kavram yanında belirsizliği, karmaşayı ve tartışmaları da getirdi. yeni keşfedilen, daha önce olmayan, hatta tam bilinmeyen bir sorun gibi ortaya koyanlar da var. Oysa 1902'de ilk kez tanımlanan, o zamandan bu yana daha iyi çözümler bulmak, çocukların ve ailelerinin olumsuz biçimde etkilenmelerini engellemek için üzerinde çalışılan bir sorundur. 2000'li yıllarda gerek tanı yöntemleri, gerekse tedavi konusunda büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu gelişmelerden faydalanabilmek için çocuğunuzla ya da kendinizle yaşadığınız sorunlara isim koymak ve çözmek gerekir. 1900'lerden bu yana minimal beyin hasarı, minimal beyin disfonksiyonu, hiperkinetik çocuk gibi isimler alan sorun bugün dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, DEHB, çocukluk döneminin en yaygın sorunu olup toplumda her yaşta sık görülen ve tedaviyle belirgin düzelmeler gösteren bir bozukluktur. Sık görüldüğü, tedavi edilmediğinde yaşam boyu sürdüğü ve tedaviyle düzelebildiği için de önemli bir sorundur. Çünkü erken dönemde tanınırsa tedavisi kolaylaşmaktadır. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu 3 temel belirtiden oluşan bir sorundur. 1. Dikkat eksikliği. 2. Aşırı hareketlilik, hiperaktivite. 3. Dürtüsellik. Aşırı tepki vermek, sonuçlarını düşünmeden harekete geçmek, dürtülerini kontrol edememek. Bu belirtiler davranış bozukluklarına, evde ve okulda uyum güçlüklerine, öğrenme bozukluklarına yol açabilir. Sonuç olarak kişinin yaşamının her alanında etkili olur. 3. ayrımın sonu, sayfa 41.